Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 40. Ayrım. 67. Mark Martins kulaklığında özel ajan Keel'in buyruğunu duyunca derin bir soluk aldı ve yanındaki iki kişiye operasyonun başladığını işaret etti. Ağaçların altından çıkıp Heckler ve Koch MP5 marka makinalı tabancasını elinde sıkarak eve doğru koştu. 30 saniyeden de daha az bir sürede evin bütün kapı ve pencereleri silahlı ve gecenin karanlığında çevrelerini sanki gündüzmüş gibi görmelerini sağlayan ITT Night Enforcer 6015 gece görüş cihazlı adamlarca tutulmuştu. İki pencerenin camı patlayıp parçalanırken aynı zamanda da koçbaşı kapıyı ardına kadar açtı. Kırılan camların şangırtısı hala evin içinde yankılanırken üniformalı 5 ajan salonu dolaşıyor, köşeleri güvenlik altına alıyor, koşar adım içeri girenleri koruyordu. İkinci mangadaki Mark Martin salon kapısının önünde yere diz çöktüğünde yardımcısı hemen sırtında yer alarak bütün salonu gözleriyle taradı. Salon bomboştu. Martins ayaklandı ve oda olduğunu düşündüğü mekanın çok yakınına, karşı duvara sıçradı. Açık kapının 10 santim ötesindeydi. Soluk soluğaydı. Yüzlerce saatlik eğitime rağmen bir operasyonda yaşananlar bambaşka bir şeydi. Kapının çerçevesi içindeki gölgeyi ancak seçebildi. Kaçamak bir hareket ve ışık amplifikatörünün yeşil aydınlığında odadan dışarı uzanan silahın kromunu tanıdı. Neil Keel, adamlarının cıv damlaları halinde Robert Ferzan'ın evini çembere almalarını izledi. Grubun komutanı Stan Lovells, soruşturmanın merkezinden bilgileri anında aktarıyordu. Alfa ekibi yerini aldı. Koçbaşı hazır. Bravo ve Charlie ekipleri beklemede. Çık çık! Bir darbede bel veren kapının, yerdeki adamların boğuk gümbürtüsü. FBI, kimse kıpırdamasın! Ekiptekilerin sayısız soluk sesi, saldırı sırasında devrilen bir lambanın ya da vazonun kırılırken çıkardığı şangırtı. Mikrofonların büyüttüğü buruşan elbise hışırtıları. Bravo, salon temiz! Alfa, mutfak temiz! Kapının kırılmasından bu yana 8 saniye. Keel, şimdilik her şeyin iyi gittiğini işaret etmek için kafasını Bretka ile çevirdi. Çok geçmeden Robert Fairziak tutuklanacak, onlar da eve gidebileceklerdi. İletişim sisteminin tanınmayacak kadar bozup insanlık dışı kıldığı bir ses mikrofona haykırdı. ''Silahınızı atın! Size silahınızı atın!'' dedim. ''Zanlı silahlı!'' diye bağırdı bir başkası. ''Zanlı odasında!'' ''Kıpırdamayın! Silahınızı atın! Hiç hareket etmeyin!'' ''Gerisinde, pencerenin ötesinde bir ekip istiyorum!'' diye buyurdu Yüzbaşı Lovells. ''Olumsuz yüzbaşı! Orası falezin yamacı! Oradan yaklaşmak imkansız!'' ''Kafası tam ateş açımda!'' ''20 saniye! Olumsuz! Sadece silahını doğrultursa ateş edeceğiz!'' Anlaşıldı. Bana kalırsa da, hayır! Ateşlenen silahların takırtısı alıcıyı doldurdu. Hemen ardından Neil Keel ile Brett Kyle'in etrafındaki havada yankılandı. Sonra da kuruşaklayıp sustu. Ateşi kesin! Ateşi kesin! Keel sanki serseri kurşunlardan kaçmak istiyormuş gibi eğilerek eve yaklaşırken Tolkien Walkies'ini ağzına götürdü. Lovells neler oldu? Diye sordu. Yüzbaşının cevabı, cihazda parazitlenmeden önce bir sessizlik oldu. Ferziyak yerde. Kahrolası orospu çocuğu. Bizde zarar var mı? Olumsuz. Ondan önce ateş ettik. Geliyorum. Keel ve Kyle, müdahale timinin yanına vardı. Odanın içinde hala keskin bir barut kokusu salınıyordu. Salonun ve yatak odasının ışıkları yakılmış, yatak odasının eşiğinde Mark Martins birisinin yanında diz çökmüştü. O vücuttan gittikçe uzaklaşan kırmızı bir gölge vardı. Martins kafasını kaldırdı. Buradan götürmek için bir helikopter gerekecek. Sesinin tonundan herkes Robert Fairzen'ın daha helikopter havalanmadan öleceğini anladı. Brett Kyle adamın üzerine eğildi. Bob oldukça sıska, cildi süt beyaz biriydi. Kısa sakalının düzensiz seyrek kılları, abanoz renkleriyle yüzde bir kontrast yaratıyordu. Adamın saçları da dağınıktı. Üç tutam saç dikilmişti. Usulca gözlerini Kyle'e çevirdi. Siyah göz bebeklerini genç adama dikti. gözlerini güçlükle kırpıştırdı. Kanlı ağzından solukları ıslıklanarak çıktı. Sanki onu yakalayanı tartmak istermişçesine Brett Kyle'i inceledi. Bob'un bütün yaptıklarına rağmen Kyle onu o an bir canavar olarak göremedi. Karşısında kırılgan görünüşlü bir adam vardı. Hayatın yavaş yavaş kaçtığı, 12 adamın aldırmaz bakışlarının önünde, dünyanın en büyük yalnızlığında ölecek sıska bir insan. Brett elini adamın kafasının altına soktu. Elindeki adam da çocuk olmuş, işkenceye uğramış ve o ızdıraplardan katil Bob doğmuştu. Perdenin kapanmakta olduğu o acımasız anda Bob, ruhu herhangi bir insan vücudunun dayanabileceğinden çok daha fazla yara iziyle dolu, küçük bir çocuk oluveriyordu yeniden. "İyileşeceksiniz, hareket etmeyin," diye yalan söyledi. Bob'un kızıl dudakları aralandı, gülümsüyordu. "Korkmuyorum," dedi, hırıltıyla sonlanan bir ıslıkla. Göğsü her kalktığında tatsız bir emme gürültüsü çıkıyor. Açıktaki organlarından ıslak bir şıpırtı yükseliyordu. Korkmuyorum, artık yalnız değilim. İnce bir kan sızıntısı dişlerinin arasından kendine yol bulup çenesine aktı. Artık yalnız değilim, hiç değilim. Gözleri yaşla dolup belirsizleşti. Hepsi benimle birlikte. Hepsi, artık hepsi bende. Brett bu yapış yapış kanlı vücudu tutarken ürperdi. Bob'un tebessümü daha da yayıldı. Bende, onları yedim, benim içimdeler. Artık asla yalnız olmayacağım. Gözyaşları akmıyordu artık. Artık bir daha akamayacaklardı. Robert, Bob Fairziak ağırlaştı. Uzuvları gevşedi ve sonunda ruhu boşalmış bir et yığınına döndü. Brett Kyle bir dakika kadar cesedin yanında diz çökmüş halde kaldı. Sonra yüzbaşı Lovell'a döndü. Ne oldu diye sordu. Operasyondan sorumlu Neil Keel hiç yorumda bulunmadan gözlerini Lovell'a dikmeyi sürdürdü. Müdahilimize şaşırdı ama diye anlattı yüzbaşı, bizi elinde silahla bekliyordu. Silahlarımızı üzerine doğrultunca bu herif 4-5 saniye boyunca orada durup bizi görmeye çalıştı. Bana kalırsa işinin bittiğini anlamıştı. Bu hayatı sona erdirmek istedi. Tabancasını ona en yakın duran Martins'e doğrultunca ateş açtık. Hayatını sona erdirmek istediğini nereden anladınız? Martins'e nişan almadan önce sanki gülümsüyordu. Bilirsiniz ya, o acı tebessümlerden işte. İşinin bitik olduğunu biliyordu. Müdahale tümünden biri hızlı adımlarla içeriye girdi. Dolaplardan birinin içine gizlenmiş bir merdiven var. Galiba mahzene iniyor. Keel, Martins'in elindeki saldırı silahını aldı. Gidiyoruz. Aşağıda nelerle karşılaşacağımızı Tanrı bilir. Dört kişi peşine takıldı. Brett Kyle tabancasını çekti. Kısa bir tereddütten sonra arkalarından koştu. 68. Brolin kendini monopoli kutularının arasına sırtüstü attı. Hep birlikte görüntüye aldanmışlardı. Kaliban bir kavram değildi. Kaliban bizim efendimiz. Bütün bunların efendisi gerçek biriydi. "Hey, aklınızı mı kaçırdınız siz?" diye bağırdı yaptıklarını gören bir satıcı. "Bunu yapamazsınız. Ambalajları açmak yasak." Brolin bir sıçrayışta kendini ayakta buldu. Etrafına yaydığı güç öylesine geniş bir harmani gibiydi ki, Brolin sokağa fırlayıp gözden kayboluncaya kadar satıcının ağzından tek ses çıkamadı. İki gence çarpınca, laf olsun diye diklendiklerini duydu, sonra da Annabelle'in çağrı cihazının numarasını yeniden tuşladı. Cep telefonuna ulaşamıyor, genç kadının onu mutlaka aramasını istiyordu. Ellerini ceketinin cebine sokup, parmakları bir kartona değince, kartpostalı hatırladı. Bob'un, kalpazan Ed için yazıp bıraktığı 1,5 saat önce parasını verip aldığı kartpostal. Bu kart da yenilerden olamazdı. Üzerindeki fotoğrafın siyah beyaz olmasının yanı sıra kağıdı da sararmıştı. Spencer Lynch'in evinde bulunan kartı düşündü. Aynı tarz. Onun kadar eski. Sadece manzara değişik. Brolin, kartın arka yüzünü çevirdi. Üst tarafta minicik harflerle Leechwood kenti ve kanalı 1889 yazılıydı. Bounton adını hatırlayıncaya kadar hafızasını zorladı. Annabelle, Spencer'ın evinde buldukları kartpostalın artık basılmadığını, ortasından kanal geçen Bounton kasabasını temsil ettiğini anlatmıştı. Kanalın adını hatırlayamıyordu bir türlü. Yoldan geçen genç bir çifti durdurup, civarda internete bağlanabileceği bir yer olup olmadığını sordu. Gençler biraz da aşağıda, 103. sokakta bir bar olduğunu söylediler. Prolin, barı kolayca bulup içeri girdi. Müzik, masaları keyifle sarmalamıştı. Gecenin ilerlemiş saatine rağmen, iskemlelerden çoğu doluydu. Vampir bakışlı iki kadın, özel dedektife ilgiyle baktı. Prolin kadınlara hiç aldırmadı. Aradığını salonun dibinde buldu. Bağlantı ücretini ödedikten sonra, bilgisayarlardan birinin karşısına yerleşti. Kartpostalı, klavyenin yanına bırakıp bir taraftan ceketini çıkarırken aynı anda bir arama motoruna bağlandı. İşe Ledgewood artı Bounton ile başlayınca motor hızla çalıştı. Sonunda iki kentin adını da içeren üç giriş buldu. Brolin ikincinin özetini okurken parmağını şaklattı. Fisburg'dan çıkan Morris kanalı Lepatgong, Ledgewood, Bounton kentlerinden geçer. Brolin çenesini avucuna gömdü. Bob niye ortak özellikleri Morris kanalı olan kartpostallar kullanıyor? Fisburg. En fazla kaçırma olayı o civarda gerçekleşmişti. Caliban ve adamları kaçırılacak kişileri seçerken Morris kanalını izliyor olabilir miydi? Hayır, bu saçmaydı. Özel dedektifin parmakları klavyenin üzerinde uçtu. Morris kanalı ile ilgili olarak bir sürü internet sayfası buldu. Sayfalardan en ciddisini, en ayrıntılı görünenini arayıp kanalın başlangıçtaki güzergahını gösteren bir harita açtı. İşaret parmağını ekranın üzerinde gezdirerek kanalın güzergahı ile kaçırmalar arasında hiçbir ilişki olmadığını doğruladı. Zaten kanal yıllardır kullanılmamış, yatağı yıkılmış da olsa ormanın içinde kalmıştı. Peki öyleyse Bob neden kanal bu kartpostallarını kullanıyordu? Daha en başında bu kartpostalları nereden bulmuştu? Bir müzede mi? Müzede mi çalışıyordu? En başta Bob'a ulaşmak için Malicia Benz'i bulmak gerektiğine inanmışken, şimdi artık gerçeğin tam tersi olduğunu düşünüyordu, acı acı gülümseyerek. İnternet sitesindeki farklı başlıklar arasında gezinirken, yukarıdaki köşelerden birinde müze ikonunu gördü. Söz konusu sayfa, Morris Kanalı Müzesi'nin gerekli finansman sağlanamadığı için 4 yıl önce kapatılmak zorunda kaldığını üzüntüyle anlatıyordu. Eski bina ile birkaç koleksiyoncu dışında, kimsenin gözünde beş para etmeyecek, içindeki her şeyi açık arttırmaya çıkarılmış ve tek alıcı, Prolin, gözlerinin önünde parıldayan adı görünce donup kaldı. Aklına hemen en kötüsü geldi. Annabel, ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaydı. 69. Bütün ışıklar aynı anda söndü. Annabel, sinirli sinirli içini çekti. Jack, sırası değil şimdi. Bu hiç onun yapacağı bir şey değildi. Birden kendini rahatsız hissetti. Jack diye seslendi kendini fazla zorlamadan. Cevap olarak evin tahtaları gıcırdadı. Hey Jack! Bu kez artık o kadar sakin değildi. Şerif Murdoch, orada mısınız? Bu da neydi böyle? İnsan bütün ışıkları neden söndürür ki? Sinirlenmeyi bırak. Bu bir elektrik kesintisi. Peki, öyleyse neden kimse cevap vermiyor? Annabel bir yandan tabancasını çekmeye hazırlanıyor, diğer taraftan böylesine korkmanın komik olduğunu düşünüyordu. Kimse yok mu diye tekrarladı. Kahretsin, neden cevap vermiyorlar? Rastlantı en azından rahatsızlık vericiydi. Onlara babın yakalanmak üzere olduğunu, bütün bu işlerin ardından dördüncü bir kişinin, üstelik de bir polisin çıktığını söylediği sırada, ikisi de aynı anda kayboluveriyordu. Bir polis. Hayır olamaz, gerçekten paranoyanın zamanı değildi. Oysa olayların dili açıktı. Neden olmasın, Fisburg'a yakın bir çevrede birçok kaçırma, üstelik Şerif Murdoch da polis, hem... Annabel birden her şeyi hatırladı. Her şeyin nasıl başladığını. Jack o akşam nöbetçi değildi. Haberi Prospect Park'ta bulunan, kafa derisi yüzülmüş kızı duymuş, soruşturmayı üstlenmek için ısrar etmişti. Annabel için bir kaçırma soruşturması demişti. Peki ya? Fikri bile imkansız. Oysa Jack yalnız yaşıyordu ve Annabel'in evine birinin girdiği gece bir kadınla birlikte olduğunu söylemişti. Doğru mu acaba? Üstelik tiyatro tutkunuydu. O zaman Shakespeare'in Fırtınası ile Caliban arasındaki ilişkiyi atlamış olması mümkün müydü? Yoksa öğrenilmemesi için mahsus görmezden mi gelmişti? Bütün bunları ayarlayacak kadar akıllıydı. İyice düşününce Jack'in boş zamanlarını nasıl kullandığı konusunda hiçbir şey bilmediğini hatırladı. Jack, kitap okuduğunu, tiyatroya gittiğini, gezintiye çıktığını söylerdi. Doğru mu bakalım? Soruşturmanın ta başından beri Jack'in davranışında her şeyi yakından izlemek, hatta FBI'ın işe karışmasından sonra bile soruşturmanın ucunu bırakmamak inadı vardı. Annabelle sık sık yazlık evinden söz ediyordu. Neredeydi bu ev? Ha, evet, Connecticut'ta. Ama ne Annabelle ne de meslektaşlarından herhangi biri o eve gitmişti. Taylor fazlasıyla yalnızdı. İstediği gibi yalan söyleyebilirdi. Evi pekala Pittsburgh dolaylarında da olabilirdi. Orası Connecticut'tan çok daha yakındı ve hafta sonları, hatta yolu göze alırsa, akşamları bile gidilebilecek uzaklıktaydı. Yok, hayır, bu imkansız. Taylor olamaz. Arkasında bir kumaş hışırtısı duydu. Annabelle elini tabancasının kılıfına götürürken dönüverdi. Parmakları kılıfın kopçasını açıp kabzayı sıkıca kavrarken ona doğru yaklaşan gölge bütün görüş alanını doldurdu. Genç kadın geriye doğru bir adım atınca sırtı balkon kapısına vurdu. İşaret parmağı tetiğe doğru kaydı. Kolunu hedefe doğrulttu. Koca gölge onu yuttu. Barettası hala havayı yarıyor, ateş etmek için doğru açıyı bulamıyordu. Ve gölgenin öfkeli yumruğu Annabelle'in şakağına indi. Bu ilk darbeydi. Genç kadın ikinci yumrukta burnunun kırıldığını hissetti. Dudaklarının üzerine sıcak kan akmaya başladı. Üçüncü darbe ona silahını bıraktırmak zorunda kaldı. Bütün çenesi elektriğe tutulmuş gibiydi. Kanın madeni tadı ağzını doldurdu. Yere düşerken dişlerinden çoğunun kırıldığını sandı. Sonra bir şey hissetmedi. Bitmişti. 40. ayrımın sonu. Sayfa 375. Devamı 41. ayrımda.